Ayrım 2.
Alkol ve madde alt kültürü insanlık tarihiyle başlamış, farklı toplumlarda değişik zamanlarda ortaya çıkan kullanımlarla günümüzdeki genel ve yerel alt kültürü oluşturmuştur. Bu nedenle günümüzde dünyada ve ülkemizde etkili olan alkol ve madde alt kültürünü anlayabilmek için insanlık tarihi boyunca alt kültürlerin doğuşunu, kültürel süreçler içinde gelişmesini, değişmesini ve yayılmasını gözden geçirmek gereklidir. Bilindiği gibi alkol ve madde alt kültürünün doğmasında, toplumsal süreçler içinde gelişmesinde ve yayılmasında bu maddelerin mitolojik öykülerde, efsanelerde, ilkel dinlerde, hatta Hristiyanlık, Yahudilik gibi semavi dinlerde, şiirlerde, şarkılarda, türkülerde, öykülerde, anılarda, romanlarda yer almasının etkisi ve rolü olduğu görüşü kabul edilmiştir. İnsanlığın başlangıcından günümüze dek süre gelen bu kültürel birikim, toplumlarda bir ortak bilinç yaratmıştır. Alkol ve madde kullanımına yatkınlık, bu ortak bilinç üzerinde yeşerip gelişme olanağı bulmuştur. Alkol ve ruh. Arapça kökenli olan alkol sözcüğü bir belirtme takısı olan al ile kaş boyası olarak kullanılan rastlık tozu anlamına gelen kol sözcüklerinden oluşmuştur. Dilimizde eskiden beri alkol karşılığı kullanılan ispirto sözcüğü ise Latince kökenli olup ruh, soluk, yaşamın özü, yürekli, güçlü anlamlarını içeren spiritus'tan gelmiştir. Spiritus, sözcüğünden türetilen spirit, batı dillerinde alkol dahil birçok anlamda kullanılır. Batı dillerinde bitki özlerinin ve uçucu maddelerin alkoldeki eriğine, güzel kokulu ruh anlamına gelen aromatik spirit adı verilir. Bu tür eriyikler için dilimizde de lokman ruhu gibi ruh sözcüğü kullanılır. Görülüyor ki, dilimizde ve başka dillerde alkol ile ruh arasında aynı sözcüğü kullanacağı kadar yakınlık, benzerlik görülmüş, hatta birçok deyimde birbirinin yerine kullanılmış ya da benzerlikleri vurgulanmıştır. Örneğin kafayı bulmak deyimi, insanın içerek kendine gelmesi, ruhun kaygı, endişe ve sıkıntılardan kurtulması ve rahatlaması anlamında kullanılır. Ruh gibi olmak deyimi de insanın bedensel yüklerden kurtulup hafiflemesinin bir başka anlatımıdır. Yangın, ruha karşı alkol olarak çevirebileceğimiz spiritus contra spiritus terimi, alkolün ruhsal durumu bozduğunu aynı sözcüğün değişik anlamlarından yararlanarak evrensel biçimde ortaya koymaktadır. Alkol sözcüğüyle ruh sözcüğünün aynı olması insanın kendisini tanıdığından beri alkolü de tanıdığını gösterir. Dünyanın varoluşunu anlatan insanlık tarihinin ortak Nuh efsanesinde, tufan sırasında Nuh'un gemisinde bulunan üzümün önce üzüm suyuna, sonra şıraya ve şaraba dönüştüğü, tufandan sonra gemide bulunan insanların şarap içerek karaya ayak bastığı ve şarabı dünyaya yaydığı söylentisi yaygındır. Kendini kötü duruma düşürme. Milattan önce 4000 yıllarında Mısır'da arpadan bira yapılması biliniyormuş. Papirüslerde ve kabartmalarda arpadan bira elde edilmesini gösteren resimler ve öneriler vardır. Nil kenarında bulunan ve milattan önce 2000 yıllarından kaldığı sanılan bir papirüste şunlar yazılmıştır. İçki içerek kendini kötü duruma düşürme. Çünkü ağzından çıkanları kulağın duymayacak. Sözcükler ağzından bilinçsiz olarak dökülecek. Bu başkalarının ağzında olmadık dedikodulara dönüşecek. Elin ayağın tutmaz olacak. Biradan göbekleri şişmiş arkadaşlar ayağa kalkıp atın şu sarhoşu dışarı diyecek. İlk Babil kral ailesinden gelen ve 6. hükümdar olarak bilinen Hammurabi, M.Ö. 1728-1686 yasalarında şarabın elde edilişini ve alışverişini belirleyen kurallar yer almıştır. Şarabın kutsal işlevi. Eski Roma ve Yunan döneminde bağ, üzüm ve şarap kutsal sayılmış. Roma'da Bakus, Atina'da Dionysos, içki ve şarap tanrısı olarak kabul edilmiştir. Öripides'in Bakalar adlı oyununda hem insan hem de tanrı olan Dionysos, yerine göre kadın kişiliğinden yırtıcı hayvana kadar değişen görüntülerde ortaya çıkar. Gerçekten gerçek üstüne, oradan tekrar gerçeğe döner. Bunların olabilmesi için de alkolün gerekli olduğunu söyler. Şarap eski Yunan ve Roma çağında dinsel törenlerin kutsal içkisi olmuş, bayramlarda içmek ve sarhoş olmak geleneği doğmuştur. İlk çağ dinleri alkolü yasaklamamış, hatta dinsel törenlerin kutsal bir simgesi olarak kabul etmiştir. Alkolün kutsal yeri Hristiyan dininde de sürmüştür. Şarap İsa'nın kanı olarak kutsal sayılmış, dinsel törenlerin aracı durumuna gelmiştir. Musevilikte sarhoş olmamak koşuluyla içki içilmesi dinsel bir gelenek olarak kalmıştır. Ayrıca Museviliğin ilk yıllarında bir süre sabah törenlerinde uyarıcı maddelere de yer verilmiştir. Şeytan işi pislikler. İslam dini ise alkol içmeyi günah saymış, şeytanın üzümden çıktığı şarabın içinde üzüm suyundan başka aslan, maymun, tavus kuşu kanının bulunduğu söylentileri günümüze kadar süre gelmiştir. İslamiyet'in ilk yıllarında şarap içen Müslüman Arap kabilelerinin bulunmasına karşın Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir şarap içmemiş ancak içenleri de engellemişlerdir. Hazreti Muhammed içkiye ilişkin düşüncelerini soranlara önce cevap vermemiş, daha sonra Bakara suresinde yer alan 219. ayette cevaplandırmıştır. Sana içki ve kumar soruyorlar. De ki ikisi de büyük günahtır, zararı faydasından daha çoktur. Bu ayet birçok Müslümanın içkiyi bırakmasını sağlamış ancak içki içmeyi sürdüren ve sarhoş olarak namaza gelenleri gören Hazreti Muhammed Nisa suresinde yer alan 43. ayette bu durumu önlemeye çalışmıştır. Sarhoşken sakın namaza yaklaşmayın ta ki ne dediğinizi bilinceye kadar. Bu ayetlere karşın bazı Müslüman Arapların içki içmeyi sürdürdüğünü, içkili olarak namaza geldiğini, içkili oldukları için kavga ettiğini gören Hazreti Muhammed Tanrı'nın içkiye ilişkin kesin bir buyruk göndermesi için dua etmiş ve Tanrı'dan gelen vahiy Maide suresinin 90-91. Ayetlerinde yer almıştır. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi olan pisliklerdir. Bunlardan kaçın ki selamete eresiniz. Şeytan içki ve kumarla aramıza düşmanlık ve kin sokmak, sizin Tanrı'nın adını anmanızı, namaz kılmanızı engellemek ister. Artık bunları terk edin. Gizemciliğin hoşgörülü yaklaşımı. Kur'an-ı Kerim'de içki hakkında kesin ve açık ayetler bulunmasına karşın afyon, esrar ve benzeri keyif verici maddelere ilişkin hüküm bulunmaması bunların kullanımının artmasına ve yayılmasına yol açmıştır. Öte yandan İslam dini içinde ortaya çıkan gizemci tasavvuf akımlar akıl, mantık, sezgi ışığı altında Kur'an-ı Kerim'in açık, dışsal, zahiri anlamını yorumlayarak bunun altında içsel, gizli, batini anlamlar bulmuşlar, Hazreti Muhammed'in hadislerine değişik yorumlar getirmişlerdir. Böylece İslam dininin katı, dogmatik kalıplarına, ilke ve kurallarına karşı Tanrı'yı gerçeği insanın kendi iç dünyasında arayan mezhepler, tarikatlar doğmuştur. Bunlar arasında gizli, batini bir tarikat olan Bektaşilik, eski Mısır, Yunan, İran kültürlerinden etkilenmiş Hristiyan ve Musevi dinlerinde yer alan, insanların kardeşliği, eşitliği gibi toplumcu düşünceleri benimsemiş, olgunun sınırlarını aşmak, gerçeğe erişmek için alkol ve madde kullanımına hoşgörülü bakmıştır. İslam gizemciliği tasavvuf tarikatı olmaktan çok, İslam dininin bütün ilke ve kurallarına bütünüyle katı kalıplar içinde uyan nakşibendiler arasında, Melamiye-i Nuriye gibi batini olanların dünya nimetlerini terk ve tecrit anlayışları içinde esrar kullandıkları görülmüştür. Çoğu batini tarikatlardan birinin müridi olan divan şairleri kimi kez içki, şarap, bade ve sarhoşluk sözcüklerini simgesel olarak kullanmışlar ancak çoğu kez şarap, bade ve esrar benk kullanarak yaşantılarını dizelerine yansıtmışlardır. Özetle geleneksel alkol ve madde alt kültürlerinde gizemcilik önemli rol oynamış, ileride sözünü edeceğimiz gibi günümüzde batıdaki alt kültürlerde Zen Budizm etkili olmuştur. İçki edebi övgü. İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar alkolün yayılmasında, günlük yaşamda yer almasında alkolü öven mitolojik efsanelerin, şiirlerin, şarkıların, türkülerin, alkol kullanan ünlülerin büyük katkısı olmuştur. Alkol kullanan şiirlerinde, yazılarında alkole yer veren, alkolü öven ünlü şairler, yazarlar arasında Fransa'da Villon, Petrus, Borel, Rimbaud, Verlaine, İngiltere'de Coleridge, Oscar Wilde, Almanya'da Novalis, Amerika'da Edgar Allan Poe ilk akla gelen yabancı yazar ve şairlerdir. Divan edebiyatında Fuzuli, Bağdatlı Ruhi, Nefi, Hayali, Miliki, Yahya Efendi kimi kez şarap, kimi kez esrar kullanmışlar, övgüler yazmışlardır. Öte yandan bütün divan şairleri gazellerinde, kasidelerinde, rubailerinde şarap sözcüğüne gerçek anlamda ya da simgesel olarak yer vermiştir. Ünlü İran şairlerinden Ömer Hayyam, M.Ö. 1047-1122, Farsça yazmakla birlikte divan edebiyatı şairlerini etkilemiş, onun içki ve şarabı aşırı biçimde övmesi, yaşadığı dönemin dinsel baskısına hoşgörülü bir karşı çıkış olmasına rağmen zamanla bu niteliğini yitirmiş, o günden günümüze kadar içki masalarında en çok söylenen dizeler arasında yer almıştır. Ey ruhlar aleminden gelen gurbet yolcusu! Geldiğin o diyardan madem ki haberin yok, mey iç de keyfine bak, bırak şu şaşkınlığı, madem ki belli başlı gidecek yerin yok, Nevruz'da lale gibi elinde bir kadeh tut, bir lale yanaklı bul, dünya gamını unut. Mey iç de zevkine bak, şu köhne yas yurdundan göçüp gitmeden önce biraz kendini avut. Alkole, içki övgü çağdaş Türk şiirinde de sürmüştür. Orhan Veli Kanık, 1914-1950 Meyhane adlı dizelerinde her akşam içtiğini anlatmaktadır. Madem ki seviyorum artık, o halde her akşam onu düşünerek içtiğim meyhanenin önünden ne diye geçeyim? Orhan Veli Kanık içkiye doyumsuzluğunu rakı şişesinde balık olsam dizeleriyle şöyle anlatıyor. Teker rakısı bu be, tam 45 derece, iki tek attın mı 90 oldun demektir. Yani dik açı. Biz akşamları dostlarım, böyle dönüyoruz işte köşeyi. Cahit Sıtkı Tarancı 1910-1956 Abbas dizelerinde akşamcılığa övgüler yağdırıyor. Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir sofrasını, dinsin artık bu kalp ağrısı. Oktay Rıfat Horozcu 1914-1988 Kadeh adlı dizelerinde alkolün yarattığı gerçek dışı dünyayı çiziyor. Burası Dalyan kahvesi, ortalık süt mavisi. Apostol, bu ne biçim meyhane? Tabağımda bulut, kadehimde gökyüzü. Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1913-1975 Sarhoşum adlı dizelerinde. Sarhoşum, sarhoşum, sarhoş. Çok şükür biz bizeyiz diyerek alkolün iç çatışmalardan kurtarışını anlatıyor. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Ancak alkolün zararlarını getirdiği bireysel ve toplumsal yıkımı gözler önüne seren roman ve öykülerde vardır. Ben bir alkoliyim. Heinz Konsalik'in Alkolik adlı romanı, üçü de alkolik olan fabrika elektrikçisi Peter Kohl, rahip Hans Merkel ve beyin cerrahı Konrad Linge'nin yaşam öyküleri ve aralarındaki ilişkiler üzerine kurulmuştur. Fabrika elektrikçisi Peter Kohl, bir iş kazası yüzünden yakın çalışma arkadaşlarından birinin ölümüne yol açtığını sanmakta, onun bu yanlış inancını sömüren biri tarafından da sürekli olarak kendisinden şantaj yoluyla para alınmaktadır. Bir yandan arkadaşının ölümüne neden olduğunu sanmanın verdiği vicdan azabından, öte yandan sürekli olarak şantaj tehdidi altında yaşamanın yarattığı kavgadan kurtulmak için Peter Kohl eskiden beri aldığı alkol miktarını gittikçe artırmaya başlar. Alkolün tutsağı durumuna gelir. Bu durum Peter Kohl'un karısı Suzanne'nin büyük kızı Petra'yı ve oğlu Heinz'i endişelendirir, mutsuzluğa ve umutsuzluğa düşürür. Üstelik Peter Kohl'un alkolik olduktan sonra doğan küçük kızı Gundala'nın sakat oluşu sorunların boyutunu çözümsüz duruma getirir. Bu durumdan en çok etkilenen bir yandan kocasına yardımcı olamamanın çaresizliği içinde çırpınan, bir yandan bu durumun dışarıya yansımaması için aşırı çaba gösteren Peter Kohl'un karısı Suzanne'dir. Durumu böyle sürüp gitmeyeceğini sezen Suzanne, kocasının aşırı sarhoş olduğu bağırıp çağırdığı, vurup kırdığı bir akşam yardım istemek için rahip Hans Merkel'e başvurur. Ancak kötü bir rastlantı, St. Christophorus Kilisesi'nde görevli olan, iyilik etmeyi seven rahip de alkoliktir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına katılmış olan rahip Hans Merkel, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalingrad kuşatmasında binlerce gencin ölümünü, ölüm korkusuyla panik durumunda yaşayan on binlerce insanı görmüş, bunların yarattığı kaygıdan ancak alkole sığınarak kurtulma yolunu seçmiştir. Rahip Hans Merkel alkole başlamasını şöyle anlatıyor. Ben binlerce genç, on binlerce insan arasında durmuş hacı göstererek dua ediyordum. Çocuklarım, Tanrı sizinledir. O sizi seviyor, Tanrı sevdiklerini korur. Böyle konuşmak zorundaydım. Ancak Tanrı onları korumuyordu. Hepsi beşer, onar, yüzer, biner ölüp gidiyordu. İnsanları Tanrı'yı sevin. Ona bağlanın, ona inanın diyecek yüzüm kalmamıştı. Ancak bunu demek zorundaydım. Bir yerden güç almam, içimdeki büyük çelişme ve çatışmadan doğan kaygıdan kurtulmam gerekiyordu. İşte bu gücü alkolde buldum. Susanna, kısaca kendi yaşam öyküsünü anlatan rahip Hans Merkel bu durumuna karşın Peter Kolle konuşur. Onların çözümünde ona yardımcı olabileceğini söyler. Onun alkolik olması nedeniyle sakat olarak doğan küçük kızı Gundala'nın tedavisi için ünlü beyin cerrahı Konrad Linga'nın yardımını sağlayacağını söz verir. Böylece Peter Kolle'ü büyük bir vicdan azabından kurtarır. Beyin cerrahı Konrad Linga'nın başarılı, ünlü, zengin, yakışıklı bir hekim olmasına karşın alkoliktir. Konrad Linga'nın kimsenin bilmediği bu sırrını rahip Hans Merkel'e şöyle anlatır. Ben bir alkoliyim. Bunun başlangıcı 5 yıl öncesine dayanıyor. O zamanlar beyin cerrahisi uzmanı olarak yeni ün kazanmaya başlamıştım. Karşımda tırmanmam gereken yüksek bir tepe vardı. Buraya erişmem gerekiyordu ve erişecektim. İşte bu durumdayken bir trafik kazası geçirdim. İlk 3 gün kendimi bilmeden yattım. Sonra açıldım. Her şey düzeldi. Kazadan hiçbir iz kalmadı. Ancak kazadan 6 hafta sonra ameliyat sırasında parmaklarımın duyarlılığını yitirdiğini, hafif titrediğini fark ettim. Bütün gücüm, amacım, beklentim yok olmuştu. Bu durumun tedavisi için bütün yolları denedim. İlaç, elektrik tedavisi, fizik tedavi gibi. Hiçbiri sonuç vermedi. Endişem, kaygım, sıkıntım sonsuzdu. Çaresiz bir, iki kez morfin kullandım. Kendimi unutmak istiyordum. Bir gün aşırı biçimde alkol içtim. Olağanüstü bir şey oldu. Parmaklarım eski duyarlılığını kazandı ya da bana öyle geldi. Artık alkolü bırakmaz oldum. Birkaç kez alkol almadan ameliyata girdim, başaramadım. İşte o günden bu yana içiyorum. Değişik nedenlerle alkolü tutsak olan bu üç kişinin yaşamları alkolün yarattığı ortaklıkla birbirine bağlanır. Ancak Peter Kolle, Konrad Linga'nın alkolik olma dışında ortak özelliklerinden biri de kendilerini çok seven, onlar için her türlü özveriyi yapan eşleridir. Peter Kolle'nin eşi Susanna, kocasını alkolikler için ruhsal tedavi yapılan bir kliniğe yatırır. Burada hekimlerin, psikologların yaptığı bireysel ve grup tedavileri yanında uğraşı tedavisi de uygulanmakta ve zaman zaman eskiden alkolik olup da tedavi olmuş kişilerden oluşan Asız Alkolikler adı verilen dernek üyelerinin konuşmalarından yararlanılmaktadır. Sonuçta Peter Kolle iyileşerek hastaneden çıkar, evine ve işine döner. Asız Alkolikler Derneği'nin üyesi olur. Eşi tarafından özel bir kliniğe yatırılan ünlü beyin cerrahı Konrad Linga'nınla karşılaşır. Onun tedavisinde önemli katkıları olur. Böylece ünlü cerrahın alkolikliği nedeniyle sakat kızı Gundala'ya yapamadığı yardımı elektrikçi Peter Kolle ünlü cerraha yapar. Onun işine dönmesini sağlar. Peter Kolle karısı Susanna'nın kendisi için yardım istediği alkolik rahip Hans Merkel'in alkolden kurtulmasında da önemli katkılar yapar. Rahibin aracılığıyla sakat kız Gundala'yı tedavi ettirebilmek için kilisenin yardımını sağlar. Böylece alkolden kurtulmak için yardım bekleyen Peter Kolle, alkolden kurtulmak için yardım eden bir insan olur. Kendisinin, eşinin, çocuklarının, çevrenin, toplumun mutluluğu için çaba harcamayı öğrenir. Bay Alkolü Takdimimdir. Halit Çapa'nın 1982 yılı içinde yayınlanan Bay Alkolü Takdimimdir adlı kitabı şöyle başlıyor. Gerçeği, ama sadece gerçeği yazacağıma yemin ediyorum. Evet, onu ben öldürdüm. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Cinayet öncesi korkunç bir boğuşma geçti aramızda. Benden çok daha güçlüydü başlangıçta. Ben ne dersem o olacak, bana karşı gelmeyi aklına bile getirme. Ben istediğim zaman gülecek, ben istediğim zaman saldırganlaşacak, ben istediğim için ağlayacaksın. Benim istediğim sürece sadece benim için yaşayacaksın. Unuttun mu? Ne güzel günlerimiz olmuştu beraber. Sen bana baş kaldıramazsın. Ne yaparsam yapayım karşı gelemezsin bana. Çünkü ben olmazsam sen de olmazsın. Bunu aklından çıkarma. Haydi haydi, bırak benden kurtulma düşüncesini. İyi çocuk ol. Sen iyi çocuk olursan ben de iyi olurum sana karşı. Bak böyle. Halit Çap'ın alkole bağımlılığın ortaya çıkmasını dile getiriyor. Seneler seneler öncesine varan bir arkadaşlığımız vardı. Ben diyeyim 20, siz deyin 25. Yalnız benim değil, bir dolu insanın da arkadaşıydı o. Dünyanın her yerinde ünlü ya da sıradan, kadın ya da erkek, tanımadığı, beraberlik etmediği pek az insan vardı. Evet, seneler öncesi ilk kez çiçek pasajında tanışmıştık onunla. Ama bahse bile değmez sıradan bir tanışmaydı bu. Gülerek merhaba demişti. Farkında bile değildim. Ama çok sonraları acısını çekecektim o merhabanın. Uzun süre geçmemişti yeniden karşılaştığımızda. Bir takım tanışlarla beraberdi. Hepsiyle ayrı ayrı meşgul olan, eğilip kulaklarını fısıldadıklarının kimini güldüren, kimini hüzünlendiren, gerektiğinde istediğine şarkı söylettirebilen, birçoklarını saçmalattıran, masaya bütünüyle hakim biriydi işte. Yıllar geçti evlendim. Onu evime de soktum ve karımla tanıştırdım. Bu Bay Aykol dedim. Karım elini uzatmadı, başıyla selam vermek niyetinde. Bay Aykol hiç gocunmadı, gülümsedi ve dedi ki, kocanızla çok iyi dostuz, gerçek anlamda dost. Avrupa'ya karış karış dolaştık Bay Aykol'le. Rezil yüzünü orada daha belirgin bir şekilde ortaya koydu. İşi gücü beni kışkırtmaktı. Soydan gelme bir alkol tutkunu değildim. Doğuştan kromozomlarımda alkol yoktu anlayacağınız ve ben aslında alınması gerektiği kadar ciddiye almıyordum onu. Zaman zaman dalgamı bile geçtiğim, kendisini yakından tanıyıp bilenleri şaşkınlığa düşürecek bir şekilde üstüne de gittiğim oluyordu. Sanki tekmik kainat suspus oldu. Titreyerek kanepenin üzerine uzandım. Eğer ölürsem diye düşündüm. Eğer ölürsem nasılsa kardeşim gelecek doktorla, ortada kalıp kokmak. Kalktım deliler gibi dolanmaya başladım salonun içerisinde. Geldiklerinde beni öyle dolaşır halde buldular. Doktorun bütün sorduklarını öyle dolaşarak cevaplamaya çalıştım. Tansiyonum yüksekti, hem de oldukça. Titreme giderek bütün vücuduma yayılıyordu. Bu iş benlik değil dedi sonunda doktor. Devamlı içilen içkinin sonu. Başımla onayladım. Açıp birisiyle konuştu telefonla, ardından hastane dedi. Çılgıncasına hayır diye bağırdım. Hayır hayır diye yineledim.